Sayın Yavuz Ohan, yine bir Türkiye gündeminde birlikteyiz. Dilerseniz öncelikle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün tahliye kararıyla ilgili olarak konuşalım. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu tahliye kararını eleştirmişti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Ardından da bunun sadece bir tahliye olduğunu, beraat olmadığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük tartışmalar yaşandı bu sözlerle ilgili olarak. Neler söylemek istersiniz?
Öyle. Şimdi geçen haftaya baktığınız zaman Türkiye'de umut veren iki gelişme olmuştu. Bunlardan birincisi Artvin'de, Girattepe'de kurulacak altın madeni ve bakır madeni ile ilgili halkın ciddi bir tepkisi vardı. Ve onlara yönelik de güvenlik kuvvetlerinin sert müdahalesi. O meselede farklı bir yöntem uyguladı öncelikle hükümet ya da başbakan diyelim Davutoğlu. Ve çağırdı orada protestoda bulunan sivil toplum örgütlerinin yöneticilerini. Ankara'da konuştular, oturdular ve bir orta yol buldular. Yani bir diyalog mekanizması işletildi. O orta yolda mahkeme kararı netleşinceye kadar Cerattepe'ye tek bir çivi bile çakılmayacak, altın madenine ilişkin işlem yapılmayacak, ağaç kesilmeyecek biçiminde oldu. Bunu da açıkladı. Bu birinci önemli iyimser gelişmeydi. İkinci önemli iyimser ve Türkiye'de aslında ifade özgürlüğünü çok temelden değiştirecek bir gelişme ise Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül'le aldığı karar oldu. O kararda hem bir haksızlığa uğradığını söylüyor Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklu bırakılarak, hem de Can Dündar ve Erdem Gül'ün gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde değerlendiriyor iki gazeteci için açılan davayı. Bu gerçekten kökten bir değişimin de habercisi olarak, umut veren bir gelişme olarak değerlendirildi. Şimdi bu kararlar alındı ve bu uygulamaya geçildi, tahliyeler de gerçekleşti. Hafta sonunda bu iyimser atmosferi bozan iki açıklama da Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Birincisi Artvin'le ilgili olarak. Cumhurbaşkanı Artvin'deki meseleyi, Artvin'deki protestoları yavru gezi diye nitelendirdi. Bunlara papuç bırakılmaması gerektiğini söyledi. Zaten Erdoğan'a yakın bir takım kalemler de Davutoğlu'nun bu girişiminden sonra benzer değerlendirmeleri yapmış ve başbakanı eleştirmişlerdi. Erdoğan herhangi bir eleştiri getirmedi başbakanın diyalog mekanizmasına. Ancak onları yavru geziciye benzetti. Niye? Çünkü gezi olaylarını malumunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakandı. Ve dış güçlerin oyunu olarak değerlendirmişti. Faiz lobisinin olayı olarak, Türkiye'nin ilerlemesini engellemek isteyen dış güçlerin içerideki mihrakları olarak görmüştü gezi protestosuna katılanları. İşte burayı da yavru geziye benzetti ve diyalog mekanizmasını aslında reddettiğini de üstü kapalı biçimde ortaya koydu. Hükümetten de buna yönelik bir açıklama geldi. Farklı noktalarda mısınız diye soruldu Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Numan Kurtulmuş. Hayır dedi, biz de protestoları gerçekleştiren bazı kesimlerin tek dertlerinin maden olmadığını, yeşil olmadığını biliyoruz. Ama orada bir takım protestolar vardı. İyi niyetli o protestoları gerçekleştiren gruplar vardı. Onlarla konuştuk ve zaten aldığımız karar mahkeme kararının beklenmesi biçimindeydi. Cumhurbaşkanı da kendi kişisel görüşünü dile getirmiş olabilir dedi. Halde zorlandı cevaplarken bu meseleyi. Şimdi bu olayın bir tarafı. Diğer tarafındaysa Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar var. Az önce de söyledim, o karar aslında Türkiye'deki ifade özgürlüğünü derinden etkileyebilecek bir karardı. Özgürlükçü bir karardı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar. O kararın hemen ardından da Perşembe gecesi Cuma'ya bağlayan sabaha karşı Can Dündar ve Erdem Gül serbest bırakıldı. Onun yarattığı bu olumlu atmosferi bozan açıklama da yine Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Afrika'ya giderken konuştu. Hem olumlu bulmadığını söyledi, hem uymayacağını söyledi bu karara, hem de mahkemenin kararına saygı duymadığını söyledi. Ama bunlara kalmadı. Daha teknik olarak bir iki açıklama yaptı ve dedi ki, yerel mahkeme kararında direnebilir dedi. Yani Anayasa Mahkemesi kararı aldı, haksız bir tutuklama olduğuna ilişkin ve basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmesi gerekir dedi yapılan haberleri. Bu değerlendirme sonrasında da karar yerel mahkemeye gitti. Yerel mahkeme de tahliye kararlarını verdi. Cumhurbaşkanı yerel mahkemeyi Anayasa Mahkemesi'ni eleştirdiği gibi yerel mahkemeyi de eleştirdi ve uymayabilirdi bu karara. Direnebilirdi dedi. Direnebilirdi cümlesi Türkiye'de hukukçular arasında gerçekten çok büyük bir tepkiyle de karşılandı. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar herkes için bağlayıcı. Ve Cumhurbaşkanı o kararı tanıma diyor bir mahkemeye. Bu birinci unsur. İkinci unsur, Önümüzdeki süreçte yargılama devam edecek. Çünkü Cumhurbaşkanı açıklamasında da vardı. Bu bir tahliye kararı, beraat kararı değil diye. Zaten herkes tahliye kararı olduğunun üzerinde hemfikirdi. Yani böyle beraat kararı diye bu kararı lanse eden hiçbir kesim olmadı. Ancak alınan kararın davanın içinin boşaltıldığına ilişkin çok önemli tespitler vardı. Çok önemli hukukçulardan. Bunlardan birisi de mesela bugün konuşma fırsatı buldum. Sami Selçuk, Yargıtay Onursal Başkanı, hukuk konusunda ders veriyor. 40 küsur yıldır bu meselenin içinde olduğunu söyleyen birisi. Ve biraz daha özgürlükçü bakılması gerektiğini de her konuşmasında dile getiren bir hukukçu. Kendisinin söylediği Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla davanın da içinin boşalabileceği biçiminde böyle bir tespiti yapıyor. Cumhurbaşkanı tam aksine. Ve Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde çok eleştiren bir değerlendirmesi var. Yerel mahkeme buna uymayabilirdi. Böyle bir şey olamaz diyor. Bir hukuk devletinde Anayasa Mahkemesi son karar merciği olarak bir kararın altına imza attıysa beğenirsin ya da beğenmezsin. Hakimsin, savcısın, vatandaşsın, idaresin. Bunu uygulamaktan başka çaren yoktur diyor. Yani Cumhurbaşkanı son açıklamasıyla biraz tehlikeli sularda yüzmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayan en üst kurum. Ve Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında bu koordinasyonu sağlamak da var. Anayasa Mahkemesi de kurumlardan birisi. Alt mahkemelerde aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısı devam eden bir davaya müdahale niteliği de taşıyabilir. Yani bütün bunlar geçen hafta oluşan Türkiye'deki o olumlu havayı birden değiştirdi. Cumhurbaşkanı'nın sert girişiyle birlikte bu meseleye. Bazı hukukçular o kadar iyi niyetli yaklaştılar ki yani bu kadar da olamaz diyerek Cumhurbaşkanı yanlışlığının ağzından yanlışlıkla çıkmıştır. Böyle bir şeyi söylemez diyen hukukçular da oldu. Ama bunu da çürüten açıklamayı yine Cumhurbaşkanı kendisi yaptı. Gazeteciler hatırlattılar bu açıklamanız Türkiye'de çok konuşuluyor. Deprem yarattı adeta diye bir hatırlatma yapınca demek ki doğru konuşmuşuz, demek ki doğru yapmışız dedi. Yani bilerek ve isteyerek Cumhurbaşkanı bu noktada farklı bir duruş sergileyip gerilimin artmasına da neden oldu. Bir husumet mi var? Evet, belli ki Can Dündar'la ilgili, Cumhuriyet Gazetesi'yle ilgili bir husumet söz konusu. Zaten davanın şikayetçisi kendisi, yanına bırakmayacağım diyen kendisi ve bugünkü açıklamaları iddialı önümüzdeki dönemdeki yargılamaya ilişkin bir takım işaretler vermiş oldu. O işaretler de hukukçular tarafından hiç hoş karşılanmadı, bunu söyleyebiliriz. Ama bu işin bir de iç politikaya yansıyan bölümü var. Ona ilişkin de bir iç noktayı aktarmak istedim. Artvin meselesinde Davutoğlu'yla nasıl ayrı düştüklerini sizlere aktardım. Can Dündar'la ilgili ve Erdem Gül'le ilgili Anayasa Mahkemesi kararının ardından da aslında parti içindeki bir farklılaşmayı görmek mümkün bu kararlarda da. O Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının altında imzası olan üyelerinin birçoğunu Abdullah Gül atadı Cumhurbaşkanlığı döneminde. Zaten bu karardan sonra da Abdullah Gül'e yönelik hükümete, Cumhurbaşkanı'na yakın medyada çok sert eleştirilerin yapıldığını, onların bir ihanet içinde olduklarına ilişkin değerlendirme yapıldığını hatırlatayım. Yani karar sadece bir Anayasa Mahkemesi kararı değil, karar sadece iki gazeteciyle ilgili alınmış bir karar değil. Hem mahiyeti olarak Türkiye'deki ifade özgürlüğünü derinden etkileyen bir karar, hem de siyasi olarak parti içinde, AK Parti içinde farklı düşünceleri de daha net bir şekilde ortaya koyan bir karar oldu. Bu noktayı da altını çizerek iletmiş olayım.
Dilerseniz yüzümüzü Güneydoğu'ya doğru yöneltelim. Güneydoğu'da operasyonlar sürüyor. Diyarbakır Merkezsur ilçesinde ve bunun yanı sıra yöredeki diğer ilçelerin bazılarında sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sürüyor. Bu arada Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş Diyarbakır halkına yönelik Sur'a bir yürüyüş gerçekleştirin şeklinde ya da buna benzer söylemlerde, çağrılarda bulundu. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Hem Güneydoğu'daki olaylarla birlikte ele aldığımızda konuyu.
Sur'da, Diyarbakır Merkez Sur'da, İdil'de, Silopi'de, Cizre'de sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Silopi'de gündüz kaldırıldı ama gece devam ediyor. Cizre'de hala hendek kapatma, bombaların imhası sürecinin devam ettiği gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı sürüyor. Sur'da ise farklı bir durum var. Bunu anlamak için önce Cizre'ye bakmak lazım. Çünkü Cizre'de de operasyonlar bitti resmi açıklaması gelmeden 10 gün önce, 15 gün önce HDP'den bir takım çağrılar ulaşmaya başladı merkeze, Ankara'ya. Hatta İçişleri Bakanlığı'yla ciddi bir trafik de oluştu. Bodrum katında insanlar var, siviller var, yaralılar var, cenazeler var. Onların dışarı çıkarılması için bir formül bulmalıyız biçimindeydi bu. Denendi. Ambulanslar gönderildi, içeride irtibatlar kuruldu ama her seferinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle ne içeridekiler çıktı ne de ambulanslar o binaların önüne kadar gidebildi. Ve sonrasında da HDP'nin açıklamalarına baktığımızda 137 kişi hayatını kaybetti ve birçoğu da yanarak kimliklerini tespit edilemediğini söylüyor HDP. Orada göz göre göre bir katliamın gerçekleştirildiği iddiası var. Şimdi çok benzer bir durumun Sur'da yaşandığını görüyoruz. Yine Sur'da da bazı bodrumlarda sivillerin olduğuna ilişkin iddialar var HDP tarafından dile getiriliyor. Ve bu sivillerin oradan tahliyesi için de bir günlüğüne sokağa çıkma yasağının kaldırılması talep var HDP'nin bu sefer. Valilik ise buna pek yanaşmıyor. Valilik birkaç sefer denemesini de yaptı. Bir güvenlik koridoru açacağım diyor. O koridordan çıkacak herkes için can güvenliği mümkündür. Ve oradan çıksınlar gelsinler teslim olsunlar güvenlik kuvvetlerine. 1,5 saat boyunca bir ateş edilmeyecek dedi ve bunu geçen hafta denedi. Hatta önceki gün de denedi. Bir güvenlik koridoru açıldı. Orada teslim olun çağrıları yapıldı ama kimse çıkmadı Sur'dan. O orada olduğu söylenen 100 kişi, 150 kişi, kimi kaynaklara göre 200 kişilik gruptan herhangi bir haber alınamadı. Şimdi burada iki nokta öne çıkıyor. Birisi HDP'nin iddiaları, birisi de güvenlik kuvvetleri kaynaklı iddialar. O iddialar, güvenlik kuvvetleri kaynaklı iddialara göre siviller var evet içeride Sur'da ama bunu PKK bırakmıyor ve canlı kalkan olarak kullanmak istiyor. Hatta güvenlik koridorunun bulunduğu noktaya da mayınlı tuzaklar döşendi ki insanlar çıkmasınlar diye. Bu o tarafın iddiası. HDP'nin iddiası ise insanlar güvenmiyorlar. Kapıdan çıktıkları zaman vurulacakları endişesini taşıyorlar. Bu nedenle tek bir çıkış yolu var. O da bir günlük sokağa çıkma yasağının iptal edilmesi ve ablukanın kaldırılması. Ancak görebildiğimiz kadarıyla hükümetin buna pek yanaşacak gibi bir politikası yok. Cizre'de de bunu gördük. Sur'da da çok fazla beklenmiyor. Temaslardan da sonuç alamayınca Ankara'da Selahattin Demirtaş orada çocuklarını bekleyen ailelerle birlikte bu geceyi geçirme kararı aldı bir kere. Diyarbakır'da hemen Sur'un yanı başında bir kültür merkezinde. Sonrasında orada yaptığı açıklamalarda da çarşamba günü saat 4'ten sonra eğer abluka kaldırılmaz, oradaki insanlar dışarıya çıkarılmazsa Diyarbakırlıların bulundukları her noktadan Sur'a doğru yürümeleri çağrısında bulundu. Bugüne kadar böyle bir çağrı yapmamıştı. İlk kez böyle bir çağrı yapıyor. Bundan önceki çağrısı ise Kobane'ye ilişkindi hatırlayın. Oradaki savaş sırasında Türkiye'nin yardım etmeyi reddettiği biçimindeki değerlendirme üzerine Türkiye'de her noktada HDP'lileri dışarı çıkmaya çağırmıştı. 6-7 Ekim olayları ki orada 50'ye yakın insan hayatını kaybetmişti. Onun için bu çağrı çok kritik ve tehlikeli bulunuyor. Çarşamba günü ne kadar da süre vermiş oldu hükümete. Gerçekten Diyarbakırlılar bu çağrıya uyacaklar mı? Farklı illerden gelenler olacak mı? O güne kadar bu kriz çözülebilecek mi? Dikkatle bakılıyor ama tansiyonun son derece yükseldiğini, son noktaya kadar yükseldiğini, HDP'nin artık insanları sokağa çağırma noktasına geldiğini ve sokağa çıktıklarında da 6-7 Ekim'de Türkiye'de bu meselenin sokağa çıktığı zaman insanların başlarına ne geldiğini de biliyoruz. Tansiyonun daha da yükselebileceğinden bir endişe duyulduğunu söyleyebiliriz. Yani yeni bir hamle yaptı Selahattin Demirtaş, HDP'nin eş genel başkanı. O hamleye karşılık çarşambaya kadar süreç nasıl ilerleyecek biz de merakla bekliyoruz ama hükümetin bu konuda geri adım atmayacağına ilişkin sinyaller hep veriliyor. Yani orada operasyonlar bitene kadar devam edecek. İçeride elbette PKK'lılar da var. Sivil insan hatta çocukların olduğuna ilişkin bilgiler de var. Ve bir kriz halinin devam ettiğini söyleyebiliriz.
Sayın Orhan çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de bu kadar olsun ve önümüzdeki haftalarda yine birlikte olalım diyerek size iyi akşamlar, iyi günler diliyoruz.
İyi akşamlar, iyi yayınlar.